Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz akademisyen Profesör Doktor Öner Günçal'da. Öner Bey, merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nasılsınız?
İyi olmaya çalışıyoruz.
Hepimiz
herkes gibi.
Herkes
hani
gibi.
Derler ya, iç güveysinden halledik diye.
Hepimiz gibi. Şimdi Öner Bey, size tabii ekonomi konuşacağız. Türkiye'nin röntgenini çekeceğiz, ekonomisinin. Son dönemde 18-19 Mart'ta başlayan süreçte, ekonominin tutuklanmasıyla başlayan süreçte ekonomide de yeni bir döneme girdik. Ve çok hızlı bir şekilde girdik. Yani iyi miyiz, kötü müyüz, bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geri tartışmaya yaşanırken bambaşka bir eksene geldik ekonomide. Ve bunun artık hem makro göstergeye hem de hayata yansımalarını daha net görmeye başladık. Bugün de işte biz bu çekim yaptığımız günde enflasyon açıklandı. Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Merkez Bankası Cuma günü bir takım düzenlemeler getirdi eski dönemlerini hatırlatan. Hepsini konuşacağız ama önce istiyorsanız en sıcakla konuşup başlayalım. Zaten asıl amacımız oydu iki sene önce bu yola girdiğimizde. Enflasyon düşürmek. Nisan ayı enflasyonu çıkandı. Beklentilerden biraz daha aşağıya geldi. İTO'ya göre ve ENAK'a göre daha düşük geldi. Siz son bu yaşananların da konuşacağız detaylı ama enflasyon rakamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan sonra son yaşananlar ve ekonomik etkini konuşalım.
Geçen ay 2.46 idi sanırım.
Evet.
Bu ay 3 geldi. Benim umduğumdan birazcık düşük geldi. Hani kimileri %4 falan bekliyordu ama yani öyle bir beklentim olmadı. %4 olsaydı zaten daha da karamsar olmak için sebebimiz olacaktı. Ama %3 çok önemli bir rakam. Bu tabii ki ekonomi yönetimi açısından bir başarısızlık göstergesi. Çünkü bir ay önceki yorumlar, yani 19 Mart öncesine tekabül eden dönemdeki yorumlar enflasyonun düşüş patikasına girdiği yönündeydi. Olmadı. Yani o patika ters döndü bu sefer. Zaten ona inanarak da faiz kararları alınmıştı. Ancak yapısal enflasyondaki bu para politikasının dışındaki yapısal faktörler etkisini ciddi olarak göstermiş bu seferki enflasyonda. Dikkat ederseniz mesela yıllık bazda enflasyon bültenine baktığınızda bu sene bu raporda bazı yenilikler var. Mal bazında yıllık ve aylık enflasyona etki eden ya da farklı mal gruplarının artış oranları var. Bir de o artış oranlarının toplam açıklanan enflasyona yapmış olduğu katkılar hesaplanmış. Bu daha önceki raporlarda yoktu, bültenlerde yoktu. Bu bültende dikkat çekici. Bunları biz kendimiz hesaplıyorduk. Bu sefer hazır olarak veriyor. Mesela yıllık bazda tamam %37.86, %38 civarında bir enflasyon var. Bunun içerisinde konut %74 artmış ve bunun katkısı 9.98 olmuş. Yani en yüksek yıllık enflasyona en büyük katkıyı konut yapmış. Keza gıda var mesela. Gıda %36, yani ortalamanın altında bir artış oranı var. Ama katkısı %9. Yani gıdanın gıda enflasyonuna bakarak işte efendim bu sene bu ay düşmüş demek yersiz. Çünkü ekonomi içerisinde ki payı ya da sepet içerisindeki payı yüksek olduğu için enflasyona yaptığı katkı da onun gibi yüksek olmuş. Eğitim, sağlık ve lokanta. Bunların hepsi zaten hizmet sektörü, konut da dahil olmak üzere. Bu hizmet çekişli unsurların, harcama kalemlerinin enflasyona etkileri kayda değer düzeyde olmuş. Bu %38'lik şeyin 26'sı, 26 küsürü işte konut, eğitim, sağlık, lokanta, gıda ve ulaştırmadan gelmiş. Ulaştırmanın da etkisi yapmış olduğu katkı yüksek. Bunlar değişmeyen unsurlar aslında. Yani bu işe biz başladığımız, enflasyonla mücadeleye başladığımız zamandan beri bu kalemler sürekli olarak önde çıkıyorlar. Ve bu işte krizin arkasından Nisan ayı enflasyonunda da bozulmuyor bu senaryo. Dolayısıyla burada para politikasının dışında bir takım tedbirlerin devreye sokulması gerekli diye düşünüyorum bu bağlamda. Aylık enflasyona baktığınızda da orada da giyim. Bu enteresan çünkü geçen ay giyimde negatiflik vardı. Şimdi giyim pozitif bir %6,5 civarında bir artış göstermiş. Yine konut, ulaştırma, eğitim, gıda sıralamaları değişebiliyor yıllıkta ve aylıkta. Ama aktörler değişmiyor ve bunlar en fazla etkiyi yapan şeyler. Dolayısıyla bunları para politikasıyla şey yapamıyorsunuz siz ya da talep yönetimiyle düzenleyemiyorsunuz. Yani konuda ne yapacaksınız Allah aşkına? Barınma sorununu çözemeden bu fiyatları aşağı çekmeniz mümkün değil. Hele bir de Türkiye'deki barınma problemine Tabii. yönelik politikayı düşündüğünüzde sıkıntı. Eğitimi para politikasıyla mı şey yapacaksınız, eğitim harcamalarının bütçe içerisindeki payını? Burada Türkiye'de yapısal bir problem var. Geçmişte bu sıfırdı. Değil mi? Özel okul yoktu. İnsanlar devlet okuluna Tabii. gönderiyordu.
O zaman kitap parası falan dert edilirdi.
Kitap parası eğitim masrafı olarak yer alırdı. Burada öyle bir şey yok tabii. Şimdi hem kitaplar belki burada yok. Bu okul paraları ödendi ya önümüzdeki Peki. senenin. Onlar burada. Zamların etkisini biz görüyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bizim bir de uzun zamandan beri unuttuğumuz bir enflasyon göstergesi var. Çekirdek enflasyon. Enerji ve işte alkollü içecekler falan yönetimli fiyatlar çıkartıldıktan sonra 3.34. Yani bizim aslında beklendiğimiz yani makul görebileceğimiz artış oranı 3.34 burada devreye girmiş. Bu önemli. Bir başka bir şey daha var onu da söyleyeyim. Tabii. Yani ben çok detayına giremedim daha yani tablolara mal bazında. Ona biz daha sonra önümüzdeki hafta analizleri yapar. Kendi programlarımızda
medyaskopta
açıklarız. Üretici fiyatları %22'ler civarında bir artış var. Düşünün. Kredi faizlerinin %60'larda, %56, %60'lar civarında olduğu bir durumda üretici evet. fiyatlarının %22 artması, aradaki marjı düşünün. Böyle bir marjla hiç kimsenin hayatta kalabilmesi pek mümkün değil. Kredi alabiliyorsa.
Alamıyorsa zaten işi daha da zor.
Şimdi şöyle bir şey var. Ben sizin programları da yerler seyrediyorum. Başka kanallarda da seyrettiklerimde almasınlar, öz sermayelerini kullansınlar. Bunu zamanında hatırlamazsın. Özal döneminde 1983'lerde, 84'lerde de bir finansal çarkantı yaşanmıştı. Ekonomi çok fazla sıkılmıştı. Sıkılınca iç pazar daralmış, dış pazar da yok. Firmalar yüksek faizi ödeyebilecek iş hacmini yakalayamıyorlardı. O zaman işte kredi falalan deniyordu. Turgut Özal da diyordu ki yatlarınızı, katlarınızı satın, işletme sermayesi evet. olarak koyun. Tabii onun bir manası var açıkçası ama durum o kadar basit değil. Yani bütün işletmeler için aynısını söyleyebilmeniz evet. mümkün değil. Yani şahıs şirketleri belki bunu yapacaktır ama Türkiye'deki şirketlerin bir karakteristiği vardır. O da düşük Pardon. Çalışma sermayesiyle çalışırlar. Bu onların iş bilmezliği değil, aksine çok işlerini çok iyi bilmelerinin neticesidir. Çünkü bilir ki Türkiye'de enflasyon bir problemdir. Çünkü bilirler ki Türkiye'de iş yapmak benzer ülkelerdeki iş yapma ortamından çok daha zordur. Dolayısıyla
sermayeyi dışa çıkartır.
Tabii kendi sermayeyi kişisel. Kendine saklarlar ve mümkün yani inanmazlar diğer bir de
güvenmezler.
Yani düşük sermayeyle iş yapan adam kendi işine, kendi ekonomisine evet. güvenmez. Şimdi böyle bir ortamda bu insanlara efendim ben sana kredi vermiyorum. Ne olacak zaten sermayesi var işi yapmam der. Sanayici açısından durumu zaten işi yapmadı, kapadı, aldı parasını gitti. Hiç olmazsa kafası rahat, dertsiz kafa.
Şimdi tam da onu soracaktım. Bu değişen koşula sanayici için ne ifade ediyor? Sanayicinin hayatı 17 Mart'ta çok daha iyi miydi veya umudu mu vardı veya işler yüzlenmeye mi başlamıştı? 18-19 Mart'ta bu bir kırılma mı yarattı yoksa zaten gidişat çok iyi değildi de bu üstüne tuz biber mi oldu?
Ya aslında biz yıla sanırım sanayici tarafından benim yaptığım gözlemler birebir gözlemlerde olumlu başlandı. Özellikle inşası, yapı sektörü, inşaatçılar, müteahhitler bir de Suriye'deki bir takım evet, gelişmeler o da ciddi bir olumlu hava yarattı ve ufak da bir canlanma oldu pazarda çünkü insanlar olumlu beklentilerin etkisiyle mal biriktirmeye, stoklamaya başladı. Stoklar zaten birebir beklentilerle ilgilidir ve talepler arttı. Benim hani bildiğim şirketlerde sıraya bile konulduğunu ben hatırlıyorum. Yani her talebi değil de genellikle gelen talepleri bayilerden falan sıraya dizmek ya da onlar arasında adil bölüştürmek gibi eylemlere girildi. Tabii sanayici de şöyle bir şey var. Bayi ve müteahhit belki mal isteyebilir ama sanayici yaşanan iyimserliğin biz iktisatta şey yaparız, permanent veya temporary, yani kalıcı geçici mı yoksa geçici mi olduğun konusunda ikircimli olduğu için kapasitelerini onunla uyumlu bir hale getirmedi. Mevcut kapasitelerini kurdu, yani kapasite arttırımına girmedi. Evet. Mevcut kapasite içerisinde işte ürettiği malı piyasaya vermeye çalıştı. Ama Haziran'a kadar benim bildiğim taleplere bakarsak, iç ve dış taleplere de bakılırsa bir olumlu bir beklenti vardı. Faizlerin düşmesi de buna etki yarattı. Tek sıkıntı kurlarda görülen aşırı baskı. Evet. Ve ihracatın da giderek zorlaşması, yani ve bunun da işte Haziran sonrasında biraz gevşeme yaşanabileceği yönünde beklenti vardı. Faizlerle birlikte hani çok fazla düşmese de en azından bir kemer gevşetecekti ve nefes alma olanı olacaktı. Yine Haziran'dan sonra ne olacağı konusunda bir belirsizlik vardı. Ama Haziran'a kadar önü görebiliyordu sanayici, görebiliyorduk açıkçası. Çünkü siparişler geliyor, fiyatlar verilebiliyor. Hafif geçişkenlikler de iyi. Ama kamuoyunda zaman zaman görüyorum işte sanayici kar oranlarını sabit tutabilmek için işte fiyatları arttırıyor. Öyle bir imkan yok Türk sanayisinin. Özellikle yurt dışı pazarlarda, içeride falan öyle bir şey yok. Yani zorlanmadan o fiyatları değiştiremezler. Yani üçer aylık dönemlerle bakıyorlar. Maliyetlere bakıyorlar. O maliyetlerdeki duruma bakıyorlar. Ona göre bir fiyat geçişkenliği yapıyorlar. Hani büyük bir karlılık benim gördüğüm kadarıyla yok birçok işletmede. Ancak 19 Mart sonrası her şey değişti. İnanılmaz bir darbe vurdu. Nedense son zamanlarda kimse konuşmuyor ama beklentiler çok dramatik etkilendi. Yani biz Haziran'dan sonrasını göremiyorduk. Şimdi o yıl sonuna kadar feda edilmiş durumda. Yani bu faiz arttırımlarının, faiz düşürmenin sonuna gelindiğini, artık bundan sonra bu sene içerisinde faizlerin düşmeyeceği gündemde. Dış pazarlarda ciddi bir rekabetle karşı karşıya Türk firmaları ve tek başlarınalar. Yani bir Çinli firmanın yanında koca bir Çin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, mesela sanayicisinin yanında değil. Çünkü o hala istikrar sağlamaya çalışıyor. Makro istikrarla sağlıyor. Daha üretim noktasına gelmedi. Benim görüşüm şuydu. Enflasyonla mücadelenin ciddi bir maliyeti olacaktı Türkiye'ye. Hem hanelere var, onu biz kendi hayatımızdan görüyoruz ama sanayicinin maruz kaldığı durumu doğrudan göremiyoruz biz. Ve inandırıcı da bulunmuyor kamuoyu tarafından. Ama biz arzu edilen seviyelere enflasyonu düşürdüğümüz zaman bu politikanın neticesinde sanayi çok büyük darbe almış olacaktı. Hani bazılarının dediği gibi işte efendim bazıları gitsin.
Zayıflar gitsin.
Zayıflar gitsin. Darwin teorisi. Darwin,
hatta daha iyi bir olur
falan. Öyle bir şey değil. Yani gitsin ama gerçekten zayıflar mı gidiyor? Yani bu Türkiye'nin üretim yapısı gidiyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Çok önemli bana göre. Türkiye 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ekonomi politikalarının temel amacı sermaye birikimi yapmaktır. Sağ veya sol. Bu hangi parti iktidara gelirse gelsin bunların amacı sermaye birikimi. Sanayileşmek diye çıkmıştır değil mi? Kalkınma diye çıkmıştır. Bunların hepsi sermaye birikimi sorununa çözüm bulmak için geliştirilen söylemlerdi. Sağ ve sol sadece bu sermayenin hangi politikalarla biriktirileceği ve kimin elinde biriktirileceği konusunda tartışırdı. Ama biz son 20 yıldır sermaye birikimi meselesini ihmal ettik Türkiye'de. Mevcut sermayeden aşınmalar, eksilmeler oluyor. Türkiye özellikle yurt dışına kaçırdığı işletmeleriyle mevcut olan sermayesinde de azalma yaşıyor. Onun nasıl ikame edileceğini biz bilmiyoruz. Ve daha da kötüsü, Türkiye sermaye birikimini bıraktığı gibi onun yerine ikame ettiği şey servet birikimi. Yani biz bu dönemde sermaye birikimi yerine servet birikimini ikame ettik. O servet birikiminin nasıl sermaye birikimine döndüreceğini ise siyaset şu anda bilmiyor. İktidarın zaten öyle bir derdi yok. Bence Mehmet Bey'in temel hedeflerinden biri, ekonomi politikalarından biri bu olmalı. Yani biriken serveti, ki onu biliyoruz yani, nasıl dönüştüreceğim sermaye birikimine. Ama bunu yapabilecek siyasi inisiyatife kendisi sahip değil. O yüzden tek başına enflasyonu düşürmek bizim için amaç olamaz ekonomide. Çünkü düşürdünüz ama öteki tarafta düşen enflasyonist ortamda üretim yapacak işletme kalmayacak.
Ömer Bey, şey de var değil mi? Şimdi sermaye birikiminden servet birikimine geçmek nispeten daha kolay. Yani çünkü evet, çok bir şey yapmanıza gerek yok ama servetten tekrar sermaye birikimine geçmek uzun bir iş.
Uzun ve
bir günde sanayici gerek olmuyor yani veya yer sektörü.
Tabii yani ben şunu da söylüyorum zaman zaman toplantılarda. Ya inşaatçı olmak, tüccar olmak, esnaf olmakla sanayici olmak arasında dağlar kadar fark var. Bazen kamuoyu yanlış izlenimler veriyor ya da izlenimlere kapılıyor. Yani bir inşaat sahibinin ya da gayrimenkul sahiplerinin veya büyük tüccarların, onlar sermayedar ama onların sermayesi ticari sermaye. Ticari sermayenin birikimi ve işletilme ayrı bilgi donanımı, ayrı yetenekler ister. Ama bir de sanayi var. Değil mi? Sanayi sermayesi, sanayi faaliyetlerden gücünü alan ve birikimini sanayi faaliyetlerle yapan. Oradan oraya geçmek kolay değil. 1960'larda, Demokrat Parti döneminde ticari sermaye belli bir büyüklüğe eriştikten sonra ekonomi sıkıştı. Çünkü ticari sermayeyi siz ayakta tutabilmek için sistem içerisine sürekli kaynak enjekte etmeniz lazım. Kaynağınız yoksa o zaman kaynak tasarruf yapacaksınız, kaynak yaratabilecek bir forma dönüştürmeniz lazım. Onun yolu da sanayidir. Demokrat Parti onu yapamadı. 58 buhranı o yüzden geldi. Bu sadece kemer sıkmakla da olmuyor. IMF'ye gitmekle olmuyor. Ekonomiyi dönüştürmekle ilgili. Ama o günkü ticari sermayenin sahipleri sanayici olamadılar. Çoğu olamadılar. Yitip gitti bazıları. Bazıları buradan işte sanayici olarak çıktılar. Şimdiki durumumuz da bizim öyle. Yani bir esnaf, bir tüccar çok zengin olabilir. Türkiye'nin en zenginleri onlar arasından çıkabilir. Bu belki takdire şayan bir şeydir. Ama daha da önemlisi, daha da takdir edilecek şey, o ticaretten, inşaattan elde edilen sermayeyi bir sanayi işletmesine döndürebilmektir. Bunun için temel koşul nedir biliyor musunuz? Yani birçok politika var da ama en temel koşul nispi fiyatları ona göre yapacaksınız. Yani inşaat rantlarını ya da inşaattan, ticaretten elde edilen karlarla sanayiden elde edilen kazançların göreli pozisyonunu aralarında bir denge kuracaksınız. Cazip hale getireceksiniz.
Tabii, Türkiye'de bu ağır basan taraf gayrimenkuldü.
Gayrimenkul ve ticaret. Alsat. Şu anda bakıyorsunuz ekonomi durmuş, ham madde ithalatı azalmış ama diğer taraftan ithal tüketim malları, ithal binek arabaları artmış. Demek ki al sattan insanlar para kazanmayı hala cazip görüyorlar bir sebepten dolayı.
Ama biz bugün Türkiye'sindeki temel sorun bu mu yoksa bu biraz 10 sene öncesinin tartışması mı? Yani şu anda sanayicinin problemi nispi fiyat ayarlamanın yanlış yapılması mı yoksa işte faiz oranı mı, enflasyon mu, önümüzdeki 3-5 sene görememe mi?
Bunların hepsi. Bunları yapmadan bir kere
yani buna pakette.
Bunlar paket mi? Şimdi soru şu, şöyle bir şey aslında. Siz 11-11 işte 22 kişi sahaya çıkıyorsunuz. Sahanın sınırları çizilecek, kuralları yazılacak. Ondan sonra maç oynanacak. Şimdi bana sorarsan en önemlisi sanayi açısından bir kuralları bilelim. Yani bir hukuku değil mi? Masaya yatıralım. Herkesin bir sermayenin bir güvencesi olsun. O güvence de kalkmış durumda. Arkasından tabii ki acil temel problemlerden bir tanesi faiz. Yani şimdi kimse birbirini aldatmasın. %50 faizlerle, %60 faizlerle yatırım yapılmaz. Yani tamam tüketimi siz kısmak istiyorsunuz, ona bir itirazım yok. Ama %50 yatırım olur mu ya? Şimdi siz ithalatın bileşenlerine bakıyorsunuz. 2023'ten beri, 23'ün ilk aylarından itibaren yatırım malı ithalatında azalma var. Bu olmaz. Yani bunu siz arttırmanız lazım. Türkiye'nin sanayisi toplam gayri safi yurt içi hasıl için en babası, en yükseği %22'ye çıkıyor. Yani Güney Kore ile siz bunu kıyaslıyorsunuz, adamlar %30'da. Siz nasıl rekabet edeceksiniz? %30'lara erişebilmek için, böyle bir hedefi ortaya koymak için yıldan her yıl belli bir miktarda yatırım yapılması lazım. Yani bu konularda herhangi bir planlama konuşabiliyor muyuz? Yani ben hiç rastlamadım ekonomi programlarının hemen hemen hiçbirinde. Yani sadece bankacılık sektörüyle ilgili şeyler var. Değil mi? Evet. Keza şunu da söyleyeyim. Çok uzun zamandan beri Türkiye'deki büyümenin kaynağı hizmet sektörü. O büyüme rakamları biz hani enflasyona angajeyiz ama enflasyonun hesaplaması o büyüme rakamlarının doğru olduğunu doğru hesaplan nereden biliyorsunuz? Özellikle de hizmet çekişli büyümede. Hizmet çekişli büyüme her zaman problemlidir. Yani neye göre, nasıl hesaplıyorsun? O çok subjektif şeyler var. Hatta bazı dönemlerde biz bankacılık sektörünün, evet, değil mi? Bazı çeyreklerde inanılmaz büyümeye katkı yaptığını gördük. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu sanayiden vazgeçmesi...
Erken mi vazgeçti? Erken sanayisizleşme?
Tabii o erken, evet, sanayisizleşme. Bu bizim hani genellikle işte 25 bin dolardan önce başlıyorsa böyle bir şey. Aslında 25 bin dolar tabii o bir kriter yani literatürde. Tabii. Ama ekonomide hala bizim mevcut sermaye stoğumuzun gideceği yer var. Yani Türkiye gibi kaynak açığı olan ülkeler ve petrolü doğal kaynağı olmayan bir ülkeler bunu ihracatla elde etmek zorunda. Sanayi bizim gibi ülkeler için hiçbir zaman hani geç olmayacak ya da erken olmayacak. Bizim için bir mecburiyet sanayi, üretim yapabilmek. Ama mesela sanayileşme stratejisi dünyada çok değişti. Biz hala onu da tartışmıyoruz. Mesela biz TOK diye bir araba yapıyoruz. Ama TOK'un işte %100 Türk parçalarla yapılması, %100 yerli araba yapma hevesimiz var. Bu 1960'lardan kalan bir öykünme. Ama dünyada öyle üretim yapılmıyor. Yok. Yani değer zincirleri. Türkiye kendisine göre bir değer zinciri kendi üretim yapısına göre belirleyecek ve o değer zincirleri içerisinde neresinde yer alacağına karar verecek. Bu şirketler vasıtasıyla olmaz. Bu devletle olur. Aynı Çin'de yapıldığı gibi. Devletin önderliğinde olur. Devletin kaynağında olur. Ya da ne bileyim işte yurt dışında fuar desteğiyle olmaz devlet desteği. Yurt dışındaki en önemli problemi Türk şirketlerinin pazar tecrübesi ve pazarda kalıcılık. Mesela bu konular çok ciddi maliyet gerektiriyor. Ben Uzak Doğu'ya giriyorum. Her sene zarar yazıyorum. Ama orada olduğum için orada marka bilinirliğini yaratmak için o parayı veriyorum. Ama devlet benim desteklemiyor. Niye desteklesin? Çünkü öyle bir hedefi yok devletin. Yani bu tip sanayicinin çok derdi var bana kalırsa. Yani finans sektörü en kolayı. Bana kalırsa orada işler böyle neden sonuçlar çok daha...
Berat Bey zamanında, işte o zamanda, ben işte 2018'de başlayan Berat Albayrak zamanında, sonra Nebati Bey'e devam etti. İşte rekabet çukuru, üretime dayalı büyüme modeli dendi. O dönemle bugünü kıyasladığımızda sanayici açısından ne görüyorsunuz? Yani bazı büyük sanayiciler biliyorsunuz çok sahip çıkmıştı Berat, evet, Albayrak'a. O zaman tabii kendine dair çok belirsizlik ve çok büyük sıkıntılar vardı ekonomik açıdan. Türkiye zaten çok ciddi kur şoku falan yaşadı ama herkes... Duyusu olmak gerekirse seçimi tarihini tahmin etmeye çalışıyor. Bizim ekonomi yayınlarında da. Sebebi ne? Seçim ekonomisi başlayacak.
Evet, evet.
Maliyetler uzayacak, kredi imkanları açılacak ve biz tekrar kredi kullanacağız falan, finansman. Ondan sonra ne olacak? Yani çok döngü, çok kısa süre değil mi? Yani ekonomide döngü işi değil. Tamam, yani 10-15 senede, 20 senede ama yani biz 2 senede bir, 2 senede bir farklı döngüye giriyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey mi?
Değil ama bunun da sebebi bir öykünün olmaması. Yani hem muhalif taraftan hem de iktidar tarafından geleceğe yönelik bir öykü yok. Yani gençlerin sokağa çıkması boşuna mı? Gençler hani benim yaşım daha fazla, o kadar bağımlı değilim. Kendi öykümü kendim yazdım diyelim. Ama o gençler için kendi öykülerini yazabilecek bir ortam lazım. Sanayi için, ekonomi için de bu böyle. Şimdi Berat Bey zamanında belki irrasyonel politikalar tırnak içerisinde ifade ediliyor. Doğru, faizlerin düşük olması, gerçekçi kur. Zaten bir kere Türkiye'nin gerçekçi kurdan vazgeçmesi mümkün değil. Şimdi biz olağanüstü bir durumdan geçtiğimiz için, enflasyonla mücadele yaptığımız için TL'nin değerlenmesini hadi kehren kabul ediyoruz. Ama bu sürdürülebilir bir politika değil. Bu etkinsizlikler varken, iş yapma pratikleri bu kadar zorken, Türkiye'de ben sanayideki teknik verimlilerden bahsetmiyorum. Hani makro çerçeveden bahsediyorum. Siz aşırı değerli Türk lirası uygulayamazsınız. Bir kere onu koymak lazım. Ama o dönemdeki eksiklik şuydu. Madem böyle bir tırnak içerisinde irrasyonel ve maliyetli bir politika izlediniz, Ama bunun sanayi üretim ayağını planlamanız lazımdı. Ki o kıt kaynakları siz belli stratejik sektörlerde değerlendirecektiniz ve onun sağladığı ihracat gelirlerini de siz görecektiniz. O dönemde böyle olmadı o işler. Yani o kredilerden yani her iş adamı almadı. O kredilerin tahsisinde ciddi sıkıntılar yaşandı. O yüzden 128 milyar meselesi çıktı. Nasıl kullanıldı dendi. Şimdi çıkıyor mu mesela?
Şimdi
çıkmıyor.
Kullanıldı.
Şimdi de mesela satılıyor.
60 gitti.
60 gitti ama o zaman da bir takım yani Merkez Bankası'ndan kamu bankaları üzerinden satım satış vardı. Doğrudan Merkez Bankası'nın hani yaptığı bir müdahale değildi diye hatırlıyorum. O yüzden o bankalar da işte kendi müşterilerine verdiler. Şimdi kimdi onlar? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bir kaynak kullanımında bir deformasyonun bir göstergesi. Ben demiyorum ki Türkiye'deki faizler aşağı çekilsin işte o dönemdeki gibi faizler olsun. Öyle bir derdim yok. Gerçekçi olsun. Şu andaki faizleri zaten aşağı düşürmemiz bizim çok mümkün değil. Ama faizleri düşürmek, kalıcı bir şekilde düşürmek için gerekli koşulları yaratabilmiş değiliz. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Deminden beri aklıma takıldı. Tabii. Aslında 19 Mart'ı biz bekliyorduk. 19 evet. Mart'ta İmamoğlu'nun alınması değil de iktidarın bir siyasi hamle yapmasını. Zaten izlenilen politikanın yani Mehmet Bey ve işte Merkez Bankası kadrosunun izlediği politikanın en zayıf noktasının siyaset olduğunu, siyasetin öngörülemezliği olduğunu söylediğimiz için bu politikalar başarılı olamaz diyorduk. Hani teknik tarafından bağımsız olarak. Öyle ki bu insanlar TÜİK'teki probleme bile parmak basamadılar. Değil mi? Oradaki problemi çözemediler. Şimdi böyle bir durumda siyasi risklere açık bir ekonomide siz bıçak sırtında ekonomiyi yönetirsiniz, gidersiniz. Bunu her an böyle bir problemin yaşanacağını tahmin ediyorduk. Hatta o yüzden de Aralık ayı faizleri düşerken de hani bu riskler ortadan kalktı mı ki
düşüyoruz.
Böyle bir şey yapılıyor erken dedik ve o yüzden de bunun ağırlıklı bir siyasi bir ön alma olduğunu, siyasete göz kırpma olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı. Ben ona katılıyorum açıkçası. 19'unda 19 Mart'ta değil de 20 Nisan'da yani mutlaka böyle bir hamle olacaktı. Çünkü mevcut sistemin ekonominin içinde yer aldığı bu sistemin siyaset tarafından belirlenen sınırlarında bir netlik yok. Dolayısıyla bu olmayınca da ekonomi yönetimi isterseniz dünyanın en liyakatlı insanları olsun bir şey yapamazlar. O yüzden şimdi Mehmet Bey 2 yıldır eleştiriyoruz. Bilmiyor mu sadece para politikasıyla bunun olmayacağını? O kadar iktisadı o da biliyor. Yani ama yok yapabilecek bir şey yok. Gitmez yani sadece para politikasıyla bu iş yürümez.
Yürüdüğümüzde yürüdük zaten.
Tabii.
Daha fazla yok.
Ama durdu mu? Bakın şimdi bugünkü manşetlerden aldım işte birazcık istikrar kavuşunca işte faizleri yükselttik birazcık normale döndük falan tarzında evet, şeyler açıkçası söylüyor. Ama hala kanama devam ediyor. Faizleri yükselttin ki daha arttırmadan önce para kurulundan önce arttırılacağı söyleniyordu en azından 49'a ama onun yetmeyeceği 50'leri zorlayacağını Mayıs'ta veya Haziran'da 50'leri zorlama ihtimali sanayide konuşuluyor zaten. Yani herkes bunun daha da yukarıya çıkacağını
Cuma günü açıkladığı Merkez Bankası tedbiri de zaten esasında Türk lirasını destekleyici dövizi kısıtlayıcı şey.
Ben onu hiç anlamadım. Tamam doğru politikalar deniliyor. Doğrudur istikrarı sağlamak için. Ama benim bildiğim para politikasında hani bu işler daha basit yapılır. Amaçları oydu zaten ilk başta gelişlerinde. O tedbirler içerisinde %25'den %35'e çıkartılması ihracat gelirlerinin zorla alıkonuluyor. Bir de şeker veriyor. %2'den %3'e faiz veriyor. Benim oradan gelecek faize ihtiyacım yok. Benim nakde ihtiyacım var. Sanayicinin durumu o. Yani öyle bir şeker olmaz. Sanayici, kredi bulamayan sanayici, döviz cinsinden borçlanmış olan sanayici ihracatı o dövizin çıpası olarak yapıyor değil mi? Kendini hece etmek için ihracat gelir, evet. Zararına da Ona ihtiyacı var. O %35'i senin faizi değil. Çünkü daha fazlasını o faize verecek zaten. Dolayısıyla ben bunun da sanayiciye ek bir maliyet getirdiğini düşünüyorum.
Konuşacak çok şey ve sanayici de artık şeye geçmek istiyorum, programın sonuna geldik. İnsanlara, vatandaşa daha doğrusu, bireye. Şimdi tüketim artıyor. Onu da istiyorsanız kapatalım. Evet. Bey yavaş yavaş. Şimdi sanayi üretimi azalıyor ama tüketim, Türkiye tüketimi önüne geçiremiyor. Bireysel kredi kartlarında da, tüketici kredilerinde de artış nispeten devam ediyor. Özellikle sonra yeni hızlandı ki orada faizler çok yüksek. Yani bir vatandaşın çok büyük bir ihtimal zorunluktan çekiyor insandan çok. Yani keyfi çekecek bir kredi faizi yok. Ama tüketim azalmıyor ve işte ekonomideki yavaşlamayı da zaten yeterince güçlü bulmayan çok ekonomist var. Yani bu enflasyonu daha hızlı düşürmemiz lazımdı. O yüzden ekonominin daha hızlı bir şekilde daralması veya daralması lazımdı. Şimdi biz neden tüketimi azaltamıyoruz? Yani kredi faizini yükseğe çektik. Kredi faizini yükseğe çektik. Maaşlar üzerinde baskı uyguladık. Ama tüketimi istediğin düzeyde yavaşlatamadık. Ki üretim de azalıyor. Türkiye'de bir anomali var.
Evet, anomali var. Şimdi Türkiye'de uygulanan politika, bu enflasyonla mücadele politikası benim anladığım kadarıyla çok standart bir politika. Yani textbook mahiyetinde bir politika açıkçası. Ellerindeki parametreler belli, politika araçlar belli. Onları kullanıyorlar işte. Maliye politikası olarak harcamayı azaltma ama harcama için vergileme yap politikası. Ancak Türkiye ekonomisi o textbooklarda, ders kitaplarındaki gibi değil. Yani mesela gelir dağılımı çok farklı Türkiye'de. Yani bütün rakamlar onu gösteriyor. Bizim işte 2023 gelir yaşamda açıklandı. %44'ler, 0.44 civarında bir Gini katsayısı var. Yani OECD içerisindeki en kötü gelir dağılımına sahip herhalde 3. ülke Türkiye. Hala da giderek de artıyor. Daha da artacak bu. 45 lira falan bu 2002'de AK Parti iktidara geldiği zamanki seviyeye denk bir seviye. Servet dağılımı da çok farklı. Dolayısıyla Türkiye siyasette olduğu gibi ekonomide de kutuplaşmış bir ekonomi. Şimdi siz öyle bir politika izliyorsunuz ki en alttaki düşük gelirlerin gelirlerine yönelik onları hedefleyen politikalar izliyorsunuz. O üsttekiler peki ne olacak? Üst grup var bir de servet biriktiren ve daha yüksek gelir elde eden kesimler var. Dolayısıyla bunlar iki farklı talep davranışı gösteriyor ister istemez. Siz düşük gelirlerin asgari ücreti falan işte sınırlıyorsunuz. Emekli ücretlerini sınırlıyorsunuz. Orta gelir grubundaki insanların gelirlerini sınırlıyorsunuz. Bunu faizleri yükseltiyorsunuz. Ve onlar talep edemez duruma geliyor. Ama yüksek gelir gruplarının gelirleri, ücret gelirleri değil ki. Onların çoğu finansal gelirler. Bakın biz bir çalışma yapıyoruz şu anda. Ben geçen hafta Dünya Gazetesi'ndeki köşede de yazdım. 2022'den 23'e nominal bazda gelirler, fonksiyonel gelirlerdeki artış oranı. Mesela emek gelirleri, ücret gelirleri farklı özel ve kamuda %100'ün üzerinde artmış. O dönemde 2023'te enflasyonda %54'müş. Evet. %100 arttığına göre reel olarak gelirleri artmış demek ki ücretle çalışanların. Çiftçilerin ne kadar artmış? %76 civarında artmış. Onlarınki de 16-17-20'ler civarında artmış. En düşük zaten çiftçilerin. Emeklilerin %90 artmış. Onu da düşündüğünüzde 36-40 civarında. Ama bir başka veri daha var orada. Menkul kıymet geliri elde edenler, ücret değil, menkul kıymet geliri elde edenler %300. %300 oranında gelirleri artmış. 54'ü düşür, %250'ler civarında, 240'lar civarında reel kazanç. Yani böyle bir şey olmaz. Bu ciddi bir bozulmayı işaret ediyor. Dolayısıyla o insanların ana gelir kaynağı senin izlediğin makroekonomi politikalar ve para politikasının ortaya çıkarttığı durum o insanların gelirlerinde artış yaratıyor. Sen bir taraftan dar gelirlerin maaşlarını düşük tutmaya çalışıyorsun. Faizle, şununla bununla ama o politikanın doğurduğu faiz gelirleri veya menkul gelirler daha farklı %20'lik bir grubunda gelirlerinde inanılmaz bir artış yaratıyor.
Tüketimi de onlar sürüyor.
Tabii tüketime baktığınız zaman zaten ithalatın en son veri açıklandı. İşte ben onlarla uğraşıyorum. Tüketim malında çok ciddi artış var. Yatırım malı azalıyor, ham madde azalıyor, tüketim malında artış var. Tüketim içerisinde de dayanıklı tüketim ve binek araba. Bunlar ciddi artış gösteriyor. Bu da gelirle ilgili bir şey. Demek ki talep var. Burada bir talebin arzulan seviyede olmadığını gösteriyor. Bana göre zaten bu tip enflasyonla mücadele politikaları zamana yayılmamalı. Evet. Bu çok yanlış. Evet. Bu daha şok şeklinde yapılmalı.
Biz o fırsatı kaçırdık tabii.
Evet, kaçırdık. Bunun seçimden sebebi de şu. Zamana yaydığınız zaman inandırıcılık sıkıntısı evet. ortaya çıkıyor.
Peki şuna bitireyim. Şimdi sizin çok güzel özetlediniz işte hangi sosyal grupların ne kadar enflasyon karşısında ücretini koyup koymadığını. Ama şimdi o saydığınızda şunu görüyorum. Zaten Mayıs seçimini kazandıran da buydu iktidara.
Evet.
Şimdiki politikalar bir iktidarın seçim kazanması için en kötü şartları sunuyor. Zaten belediye seçimleri, yerel seçimlerde zaten.
Yozgat ve Konya'yı da işte evet. çiftçilerin o gelirlerindeki yetersiz artışlar açıklıyor.
Evet aynen. Aynı şekilde zaten yerel seçim, belediye seçimlerinde kaybetti iktidar partisi. O zaman bir yerde Türkiye önümüzdeki bir iki senede yeniden iktidar bu makası değiştirecekti. Yoksa bu denklem seçim kazanması
için... Onu çok tartışılıyor. Sizin programlarda da söyleyenler var ama o da enflasyon demek. Yani nasıl yapacak? Seçim ekonomisi evet. Seçim ekonomisi enflasyon beraberinde gidiyor. Yani Türkiye ekonomisinde win-win diye bir şey yok. Yani, dışarıdan kaynak gelirse çok ciddi miktarlarda o zaman belki olabilir.
Daha konuşacağız tabii önümüzde zaman var ama ya Mayıs 2023 seçimlerindeki strateji uygularsa bu sefer aynı sonucu vermeyebilir mi diyorsunuz ekonomi açısından iktidar?
Onu yapabilecek ya seçim ekonomisi için elinde yeteri kadar kaynak var mı? Yani o çiftçileri durumunu düzeltebilecek. Yani bu dışarıdan kaynak gelmiyorsa içeriden bunu ya vergileyecek ya para basacak. Vergileyemez seçim var.
Evet, evet.
O zaman para basacak. O da enflasyon demektir. Bu enflasyon zaten hani bunca zamanın insanlar bir şeyler çekiyorlar. Değil mi? Katlanıyorlar. Sen o zaman yüksek enflasyonla ama şunu diyebilirsin.
İnsanın enflasyon duyarlı düşük diyor ya seçmenin.
Öyledir. Siyasi Türkiye'de. İktidarların da insanların da tabii çünkü insanlar miyopiktir. Anı düşünür. Zaten iktidar da ona oynamaya çalışacak bir olasılıkla. Olmaz dediğimiz birçok şey oldu Türkiye'de. O da bir seçenektir. Ama bu seçeneğin sonu çok iyi değildir. Ama tekrar etmek istiyorum. 2023 seçimlerinden önce de söylemiştim. 2023 seçimlerini kazanabilmek mesele değildi iki taraf içinde. Mesele 2028'e kadar iktidarda kalmanın finansmanını yapabilmektir. Yani onu hiç kimse düşünmüyor. Yani iktidar bir harcamadır. Değil mi? 5 yıllık süre içerisinde. O harcamanın finansmanını nasıl yapacağım? Finansal modeli nedir? Bu soru hem iktidar için geçerli hem
muhalefet
için geçerli. İktidar öyle sadece seçim meydanlarında şunu yapacağım, bunu yapacağım değil. Aynı zamanda finansmanıyla da ilgili çalışma yapacaksın.
2028-2033'e kadarki süreci nasıl olacak? O da işte çok daha zor olacak herhalde.
Bana göre çok zor olacak. O konularda çok cesur olmak lazım. Ben erken olacak belki söyleyeyim. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye için bir IMF'siz bir çözümü göremiyorum.
Bu bir dahaki programda buradan devam edeceğiz. Çözüm programında. Çok teşekkür ederiz Öner Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.